İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Gaziantep Olay TV, Sivas Vizyon TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Ota TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya Tokat Sefa TV, Mardin Kanal 47, Uşak Egem TV, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Adana CRT TV ve CRT FM, Nevşehir Keyif FM'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Biz yayınımıza Oktar Hocam ve Cihat Hocam'la başlıyoruz inşallah.
İnşallah.
Nasıl başlayalım hocam?
Estağfurullah. Hocam biz hep proteinlerin ve hücrenin içinde olanların önemini vurguluyor inşallah. Çünkü hem detaylarda çok büyük ihtişam var. Hem de darwinizmi yerle bir ediyor ama şu çok önemli tabii. Biraz daha detaylı ve dar bakmak konulara. Çünkü detaylı ve dar bakınca daha anlaşılır ve derinliğinde daha da çok detayların olduğu anlaşılıyor. Onun için bugün biraz daha hep proteinlerin kopyalanmasından bahsediyoruz. Yani proteinlerin daha doğrusu DNA'nın kopyalanıp proteinlerin üretilim aşamalarını seri olarak geniş bir şekilde gösteriyoruz. İçinde çok sayıda detay oluyor. Şimdi bugün biraz daha daraltarak bunu DNA'dan kopya çıkartılması sırasındaki işlemleri görelim. Yani bu da çok detay içeriyor. Ama dar olduğu için daha anlaşılır olabilmesi açısından ikiye geçebilirsek. Bununla ilgili bir filmimiz var. İlk DNA'dan kopya çıkartılması aşamasıyla ilgili bir film. Burada bakın ne kadar çok detay var ve nasıl kopya hazırlanıyor DNA'dan onu gösterecek şimdi. Önce parçaları tek tek sayıyor. Bunların hepsi gördüğümüz, ekranda gördüğümüz birer protein. Bu proteinler makas görevi yapıyor. Özel DNA'da, RNA'da çıkartılan yani DNA'dan protein üretmek için çıkartılan kopyada makaslayarak lüzumsuz bölümlerini çıkartacaklar. Bunlar da protein yapısında ve DNA'da kodlu olarak var. Burada da kopya çıkartan enzimi görüyoruz. Özür dilerim. A harflerini ekleyen bir enzim var. Ne işe yaradığını birazdan göreceğiz. Şimdi ilk olarak DNA'dan kopya çıkartılıyor. Bunu bir enzim gerçekleştiriyor. RNA polimeraz ismi verilen ve protein yapısında olan bu enzim DNA'nın kopyasını birebir uygunlukta üretiyor. Ama ilk üretilirken üretim aşamasında da bir metillerden oluşan bir başlık yerleştiriliyor RNA'ya. Bunların hepsinin özel yeri var. Özel görevi var. DNA bunları olmadan protein üretimi gerçekleşmiyor. Evet, gördüğümüz gibi düz bir şekilde kopyası çıkartılıyor önce DNA'dan. Ve bunun ilk bölümü kopyalama bittikten sonra bırakılıyor. Fakat onun üzerinde özel bir işaret yerleştirilmiş. A, A, U, A, A, A harflerinden oluşan bu özel işaretin özel bir anlamı var. Yine burada gördüğümüz gibi özel bir işaret var. Bunlar işte bu makaslama görevi gören proteinler bu işareti tanıyarak hangi bölümün çıkartılacağını anlıyorlar. Şimdi burada düşünelim yani hep birlikte. Bir muazzam bir akıl var tecelli ediyor. Çünkü düz bir kopyanın üzerinde sadece harf dizilerinden oluşan özel bir harf dizisi bir anlam ifade ediyor. Bir yeri gösteriyor. Yani bir şey işaret ediyor. Orayı gördüğü anda makas görevi gören proteinler gelip kesim işlemi gerçekleştiriyor bunlar. Hemen geliyorlar. Çıkartılan kopyanın üzerinde o bölüme yerleşiyorlar ve o bölümü çıkartıyorlar. Bakın ikisi de bağlandı. Özel bir şekilde katlıyorlar bu çıkartılan kopyayı. Ama bu da yeterli değil. Katlama olduktan sonra bu işi stabilize edecek olan stabilizatör faktörler geliyor. Bunlar da protein yapısında. Yani öyle rastgele bir kırpma değil. Çünkü öyle bir şeyde çünkü düşünelim şimdi DNA'nın kalınlığı 21 angstrom gibi bir kalınlığı var. Çıkartılan kopya da öyle. Angstrom hesabıyla yani milimetrenin 10 milyonda bir kalınlığında yapılardan bahsediyoruz burada. Böyle havada makası attın mı kes, rastgele kesersin. Bir harf kaydırsan bütün protein anlamı bozuluyor. Onun için özel bu işaret yerlerine bağlandıktan sonra proteinler kıpırdamasın diye bakın başka parçalar gelip tam olması gereken yere takla atarak burada geliyorlar. Olması gereken yere atomik bir hassasiyette bağlanıyorlar. Stabilize ediyorlar. Ve ondan sonra polimeraz enzimi geliyor. Ve bu bölümü çıkartıp kesip atıyor. Hemen ayrılıyorlar bakın yerlerinden, kesildiğini anlayıp. Şimdi buraya, bundan sonra bir ek ekleniyor. Sadece A harflerinden oluşan, bakın, adenin denen harflerden oluşan, ama bunların üzerine de proteinler kapatılıyor. Bu proteinlerin özel bir görevi var, bu işlemin hızla ve düzgün bir şekilde tamamlanması. Hızla uzatılıyor. Ve tam uzunluğuna ulaştığında işi biten enzim yerinden ayrılıyor, protein. Ve bu bölüm bitiriliyor. Bu kadar değil. Şimdi devamını göreceğiz bunun. Bunlar ama her bir aşamasının eksikliğinde protein üretimi olmuyor. Yani son şekli en mükemmel haline getirilmesi kopyanın, bu başlı başına bir mucize Allah tarafından. Şimdi devam ediyoruz bakın. Bundan sonra protein kodlamayan bölgelerin çıkartılması işlemi var. Onu göreceğiz. Bakın orada da spliceosom denen kırpılma işlemini gerçekleştiren özel bir protein yapısı var. Başka protein ünitelerinden oluşuyor. Bunun sebebi şu. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi intron denen, bunların hepsi Latince kelime ama özel bir anlamı var. Protein kodlamayan bölgeler var. Kalan bölgeler protein kodluyor. Bu çıkartılan kopyanın üzerinde. Biraz önce gördük, bu başlık yerleştirilmişti. Özel bir kuyruk eklenmişti. Bir hazır bir hale getirilmişti. Ama aralarında bunların protein kodlamayan bölgeler var. Bunların çıkartılması gerekiyor. Fakat bunlar görevsiz değil. Bunların her birinin özel bir görevi var. O proteinden ne kadar üretileceğini, ne zaman üretileceğini bu aradaki bölgeler de düzenliyor. Yani kod içinde kod diyorlar şimdi yeni sistemde. Bilgisayar yardımıyla bunların ne işe yaradığının anlaşılmasına çalışılıyor. Düz bir şekilde oluşmuyor protein. Düz bir kopyadan çıkartılmıyor. Arada protein kodlamayan bölgeler var ama onların da çok özel fonksiyonları var. Bütün genin aktivitesini düzenliyor. Tabii bunu nasıl tanındığını bakın şimdi gösterecek. Özel sinyal bölgeleri var. Bakın G ve U harfleri. Bu harfi gördüğü zaman tanıyor. Demek ki diyor intron denen, yani protein kodlamayan bu bölge burada başlayıp burada bitiyor. Ama bu bir akıl. Yani bir tanımadan bahsediyoruz. Tanıma nasıl olur? Bir akıllı olur. Özel işaret konmuş ama o işareti tanıyan protein molekülleri var. Bu hepsi tabii yaratılışın delili olmuş oluyor. Bakın şimdi. Ve bitiş noktası. Pirimidinden zengin bir bölge ve A, G bu bitiş sinyali oluyor. Ve burası da protein kodlayan diğer bölge. Sonunda da biraz önceki filmden hatırlarsak A'lardan oluşan bir harf dizisi eklenmişti. Protein kodlayan bölgenin üzerine. Şimdi kırpılmanın nasıl olduğunu göreceğiz. Bakın birçok proteinden oluşuyor. Bu işareti tanıdığı için gelip özel işaret bölgesine ama sadece bir şekilde bir pozisyonda yerleşiyor. Atom atoma bağlantı yapıyor. O zaman ikinci bir protein daha bağlanıyor. Ve bakın özel olarak katlıyorlar. Nasıl katlıyorlar? Tam karşılıklı getirecek şekilde bu bölgeleri. O zaman başka proteinler devreye giriyor. Bunların hepsi hazır. Ama biri öbüründen önce olamıyor. Önce bu proteinlerin gelip özel olarak bağlanıp katlanması gerekiyor ki ondan sonra kalan proteinler devreye girsin ve özel olarak bağlanabilsin. Ve hepsi birden bağlandığı zaman dikkat ederseniz bir şekil değişikliği meydana geldi. Proteinde yapısal bir değişiklik de meydana getiriyor. Şimdi bu intron denen protein kodlamayan bölgenin çıkartılışını göreceğiz. Bakın şekil değişikliği meydana geldi proteinde. Protein alıyor bunu mükemmel bir kesinlikle. Bu işaretleri birleştirip bütün intronu olduğu gibi toptan çıkartıyor. Niçin yapıyor bunu? Protein kodlayan bölgeyi bırakmak için geriye. Geriye kalan işte protein kodlayan bölge kalıyor geriye. Ve intronu ondan sonra alıyorlar, götürüyorlar, parçalıyorlar. Şimdi hep birlikte düşünelim. Yani bu tabii çok detaylı aşamalar bunlar. Alanı daralttık. Bakın bir kopyalamayı genel olarak bakıyorduk. Çok sayıda detay vardı ama yüzeyel oluyordu böyle. Çok sayıda detay yüzeyel. Daralttık Daha ne kadar detay çıktı birdenbire. Biraz daha daraltsak daha da detaylar var aslında. Yani bilim de tabii aslında her şeyi de ortaya koyabilmiş değil. Ve bunlar mükemmel bir şekilde oluyor. Yani proteinler mükemmel şekilde DNA'da kodlanmış olarak var. Ama bir akıl doğrultusunda ilk kopyanın çıkartıldıktan sonra kopyanın hangi bölümün işe yaradığı, yaramadığı net olarak biliniyor, kesin olarak biliniyor. Ama harf hassasiyetiyle biliniyor. Nereden başlıyor milimetrik olarak, nerede bitiyor? Milimetre hata yapılsa, milimetre değil aslında. Biz çünkü bu yapılar angstrom kalınlığında yapılar. Yani milimetrenin 10 milyonda biri. Milimetrenin 10 milyonda biri büyüklüğünde bir hata yapıldığı takdirde bütün oradaki kod kayıyor. Kaydığı için o protein hiçbir işe yaramayan bir protein elde ediliyor. Hangi atomdan başlayıp hangi atomda bileceğini anlayacak mükemmel bir sistem oluşturulmuş. Proteinler geliyor oraya bağlanıyor, gördük. Bir şekil değişikliği meydana geliyor proteinde. O gelen şekil değişikliğinin sonucunda atomik hassasiyette o bölge olduğu gibi çıkartılıyor ve sadece protein üreten bölge bırakılıyor. İşte genlerin bu kadar kompleks yapısı var. Şimdi bunun tesadüfen olduğunu ileri süren birinin süper ahmak olması lazım ya da süper yalancı olması lazım. Yani iki seçenekten biri ya da her ikisi de. Bunun bu sistemlerin kusursuz böyle, bakın kusursuz işleyen bu sistemlerin sonsuz akıl tarafından yaratıldığı, Allah tarafından yaratıldığı çok açık. Dikkat edersek daralttıkça alanı daha da detaylar, daha da ihtişam ortaya çıkıyor maşallah.
Maşallah. Şimdi Oktar'ın anlattığı protein üretimindeki bilginin kopyalanması, bilginin korunması, DNA'daki ilgili bölgenin hazır hale getirilmesi, proteinin sentezi, daha başlamadan önceki aşamalar bunlar. Maşallah. Ve biz bunu nerelerde görüyoruz? İşte tavuğun hücrelerin çoğalmasında da bu var. İşte atta da var. Bütün hayvanlarda, bütün türlerde, canlı türlerinde. İşte tarladaki domates de bu şekilde ortaya çıkıyor. İnsanın vücudundaki bütün hücrelerde, 100 trilyon hücre de bu şekilde hayat buluyor. Hayat buluyor. Yani hayatın temeli bu. Bilginin bir defa, doğru bilginin doğru şekilde işlenmesi, ortaya çıkarılması, bakın gerektiği anda, gerektiği yerde. Hangi hücre tipi ise ona göre ilgili bölgenin, DNA'daki ilgili bölgenin çıkarılması ve oradaki emirlere uygun haliyle 100 bin çeşit, 200 bin çeşit proteinin üretilmesi. İşte hayat hayattan geliyor. Bugün kabul edilen gerçek bu. Yani ne demek biliyor musunuz? Hayat hayattan gelir. Yani biyogenez deniyor buna biyolojide. Yani biz hayatı üretemeyiz laboratuvarda. Ancak ve ancak Allah yaratır demek. Yalnızca Allah'ın yaratmasıyla canlılık hayat bulur. Bitkiler için de böyle, hayvanlar için de böyle. Yani bir çimene baktığınızda, detaylarına indiğinizde işte bunları görüyorsunuz. Allah yaratıyor bitkileri. Bir arıyı ya da... Tamam, inşallah.
Saniyeler içinde vücutta gerçekleşen işlemlerden bazıları. Birkaç saniye içinde vücudun her milimetre karesinde olağanüstü komplekslikte ve mükemmellikte aynı zamanda hayranlık uyandırıcı bir hızda çeşitli işlemler gerçekleşir. Son nefesimizi verdiğimiz ana kadar yaşadığımız her saniye uykumuzda dahi bu işlemler kesintisiz devam eder. Rabbimizin üstün kudretiyle gerçekleşen bu olaylar şu anda yeryüzünde yaşayan 7 milyar insanın her birinin 100 trilyon hücresinin her birinde, her saniye hiçbir aksama olmadan gerçekleşmektedir. Vücuttaki üreme ve kan hücreleri hariç bütün hücreler her saniye yaklaşık 2000 protein üretirler. 7 milyar insanın her birinde bu işlem mutlaka gerçekleşir. Yetişkin bir insanın vücudundaki 100 trilyon hücre her saat yaklaşık 150 kentrilyon amino asidi kusursuzca organize ederek protein zincirleri oluşturur. Bir ribozom protein zincirine saniyede 20 amino asit ekleyebilir. Dünya üzerindeki 7 milyar insanın her bir hücresinde oldukça kapsamlı protein sentezi her saniye kesintisiz olarak gerçekleşir. Vücutta her saniye ortalama 50 milyon hücre oluşmakta ve 50 milyon hücre ölmektedir. Bunların 2 milyonu kan hücresidir. her hücre bölünmesi sırasında 3 milyar harften oluşan 1 milyon sayfalık 1000 ciltlik bir kütüphane olan DNA kopyalanır. Dünyadaki tüm insanların hücrelerinde bu muhteşem bölünme işlemi aynı kusursuzlukla sürekli olarak gerçekleşir. Beyinde saniyede 10 üzeri 16 işlem gerçekleşir. Tek bir sinir hücresi aynı anda 200 binden fazla bilgiyi nakledebilir. Beyinde sayıları 10 milyar civarında olan sinir hücreleri bulunur ve bu hücreler arasındaki iletişim 100 trilyon bağlantıyla sağlanır. Her sinir hücresi saniyede 300 akımı iletir. Her bir sinir hücresi kendi üstüne düşen görevi 1 milisaniyede saniyenin binde birinde yerine getirir. Beyin her saniye dışarıdan ve vücudun içinden gelen 750 milyon uyarıyla ilgilenir. İki beyin yarım küresi arasında ise saniyede 4 milyar bilgi alışverişi yapılır. Bütün bu işlemler dünyada 7 milyar insanın her birinin beynindeki 10 milyar sinir hücresinin her birinde her saniye gerçekleşir. İnsan gözü beyne saniyede 10 milyon bitlik bilgi gönderme yeteneğine sahiptir. Dünyadaki her bir insan bu üstün yeteneğe sahiptir. Bir bardağı kaldırırken kaslar yaklaşık 10 üzeri 20 enerji molekülü ATP harcarlar. Bundan çok daha fazlasını da üretirler. Her saniye 7 milyar insanın vücudundaki 100'er trilyon hücrenin her birinde 10 milyon enerji molekülü ATP hiç durmaksızın üretilir. Damarlardaki beyaz kan hücreleri vücuttaki 10 milyar hücreyi 2 saniye içinde sağlık kontrolünden geçirir. Bu sağlık kontrolü dünyada yaşamış ve yaşayan tüm insanlarda gerçekleştirilmiştir. Hali hazırda gerçekleştirilmektedir. Kalp 60 saniyede vücuttaki kanın tamamını devir daim eder. 7 milyar insanın tamamının kalbi bunu her dakika gerçekleştirir. Karaciğerin tek bir hücresinde 500 farklı kimyasal işlem gerçekleştirilir. Dünyadaki 7 milyar insanın tamamının karaciğerinin her bir hücresi bu 500 farklı görevi bilir ve kusursuz gerçekleştirir. Vücuda bir yemek girdiğinde ince bağırsakta görevli hücrelerin üzerindeki tüycükler besinlerdeki işe yarayan kısımları alıp yaramayanları geri çevirirler. Söz konusu tüycükler tanıdığımız ve tanımadığımız dünyadaki her insanda muhteşem bir organizasyon dahilinde gerçekleşir. Nefes almak için her saniye beyin sapında mercimek büyüklüğündeki bölgede planlama yapılır. Birinci grup hücreler içeri hava çekmek için emir verirler. İkinci grup hücreler birinci gruptakilerin faaliyetini bir sinyalle durdurarak solunumun hızını ve gidişatını belirlerler. Üçüncü grup hücreler yüksek oranda nefes alıp vermek gerektiğinde devreye girerler ve karın kaslarına sinyal göndererek solunuma katılmalarını sağlarlar. Her nefes alındığında akciğerlerin üzerindeki 300 milyondan fazla kesecik açılıp kapanarak havayı vücudun içine alır. Her 3 saniyede bir nefes alan 7 milyar insanın tümünün vücudundaki bu hücreler ve kesecikler istisnasız aynı görevi yerine getirirler. Vücuda tek bir saniyede binlerce hormon belli hücrelere haber gönderir. Her bir hormon karar verir, hücrelerle haberleşir, vücudun ihtiyacı olan salgıyı oluşturur. Bunun için uygun olan miktarı belirlerler, zamanlamasını, salgılama süresini ayarlarlar. Dünyadaki 7 milyar insanın tümünün vücudunda milyarlarca hormon milisaniyeler içinde aynı işlemleri gerçekleştirir. Siz bu cümleyi okuyup bitirinceye kadar gözünüzde yaklaşık 100 milyar işlem yapıldı. Bu işlemler saniyenin onda biri kadarlık bir sürede gerçekleşir. Ve bu işlemler dünyadaki her insanın göz hücrelerinde mutlaka gerçekleştirilmektedir. Bağırsaklardan karaciğere gelen zararlı bakteriler özel hücreler tarafından 0.01 saniyeden daha kısa bir süre içinde sindirilir ve etkisiz hale getirilirler. İnsan vücudunda 10 milyar kılcal damar bulunur. Bu damarlardan her saniye geçen al yuvarlar taşıdıkları oksijeni hücrelere aktarırlar. Bir al yuvar bir kılcal damarda sadece 1 ila 3 saniye kalır. Sonra kalbe doğru hareket eder. Bu sürede dokulara oksijeni verip oradan karbondioksidi alır. Dünyadaki 7 milyar insan her nefes aldığında bu dağıtım bu kusursuz sistem dahilinde gerçekleşir. Bu yazıyı okurken beyninizde milyarlarca hücre bir taraftan okuduğunuzu anlamaya çalışıyor, bir taraftan kaslarınızın duruşunu kontrol ediyor, bir taraftan nefes alışınızı kontrol ediyor. Beyin, hücrelerinizdeki protein üretiminden, oksijen al yuvarların hücrelere oksijen taşımasından, gözünüze çarpan görüntüler, kulağınıza gelen sesler, midenizdeki, karaciğerinizdeki hareketler, kolunuzu sıkan kol saati. Her şeyden haberdar olarak, her birine, her saniye cevap vererek, her birini denetleyerek hareket eder. Vücuttaki bu muhteşem sistem, dünyada gelmiş geçmiş tüm insanlarda ve hali hazırda yaşamakta olan 7 milyar insanın tümünde her saniye kusursuz ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmektedir. Kuşkusuz ki insan vücudundaki bu muhteşem sistemin yaratıcısı Yüce Rabbimiz Allah'tır. Ve bu sistemin her anının, her aşamasının bilgisi ve kontrolü alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a aittir. Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır.
Evet maşallah, insan vücudundaki özellikleri gördük.
Evet.
Allah hayatı nasıl yaratıyor, canlılığı nasıl yaratıyor? Yalnızca birkaç örnek bunlar. Birkaç sistemden verilen örnekler. İşte Oktar'ın az önce bahsettiği protein sentezi her hücrede var. 100 trilyon hücremizin hepsinde var. Ve yalnızca insanda mı? Hayır. Bitkilerde de var, hayvanlarda da var. Ve canlılığın sonsuz bir akılla, sonsuz ilimle nasıl yaratıldığının delilleri bunlar her biri. Allah'ı daha yakından tanıyıp, bilip, gücünü gerektiği gibi takdir edelim diye varlar inşallah. Şimdi mesela bir örnek daha vereyim ben size. O da arı kuşunu biliyorsunuz. Arı kuşunun bakın yalnızca uçuş mekanizmasını taklit için Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon'a bağlı DARPA denen bir laboratuvar var. Bir mühendislik laboratuvarı bu. Burada yalnızca arı kuşunun bakın videoda da izleyeceksiniz şimdi. Uçuşunu taklit etmeye çalışıyorlar ve robotik bir şey yapmaya çalışmışlar. Arı kuşu yapmaya çalışmışlar. Onu izleyelim şimdi. Bakın ne kadar geride olduğumuzu görebilelim diye. Yani teknoloji olarak ne kadar gerisindeyiz. Pardon. Evet, şimdi burada arı kuşunu görüyorsunuz. Bunun uçuş tekniğini taklit etmeye çalışıyorlar ve böylece casusluk faaliyetlerinde kullanabilecekleri küçük boyutta bir kuş. Üzerine kamera yerleştirilmiş durumda böyle bir kuş üretmeye çalışıyorlar. Mühendislik çalışmalarıyla. Bu iki yaptıkları prototip. Bırakıldığında şimdi göreceğiz ne kadar ilkel bir teknoloji. Yani arı kuşuyla karşılaştığında ne kadar geri olduğumuzu görelim bilelim diye bunları gösteriyorum. Uçuyor evet ama işte sinir sistemi yok. Sonuçta bir pilotun kontrolüne ihtiyacı var her halükarda. Ve sıklıkla da çarpıyor, düşüveriyor, parçalanıyor. Pek çok prototip yapılmış bu yüzden. Görüyorsunuz. 2005 yılında başlayan çalışmalar bunlar. Şu anda 2011 yılındayız. 6 yıl boyunca bu konuda çalışmalar yapmışlar. Düşen, parçalanan arı kuşları. Ve yalnız dikkat edin. Yalnızca yukarıya doğru ve öne doğru uçabiliyor bu arı kuşu. Yani yapılan çalışmalarda elde edilen sonuç bizim teknolojimizin el verdiği ölçüde en fazla bu iki hareketi yapabiliyor. Yukarıya doğru ve öne doğru hareket ediyor. Oysa arı kuşu hem arkaya, hem aşağı, hem yukarı rahatlıkla hareket edebilen bir canlı. Evet, bu nihayetinde son olarak ulaşılmış, üretilmiş haliyle olan şeyini görüyorsunuz. 2011 itibariyle. Ve bu basına da tanıtıldı. Evet, kamera görüntüsü de orada görünüyor. Kuştan alınan kamera görüntüsü. arı kuşunun ne kadar kısıtlı bir, yani bu yapılan robotun ne kadar kısıtlı hareketler yapabildiğini görüyorsunuz. Çok kısıtlı. Ama bizim doğada gördüğümüz arı kuşu ise saniyede 70 defa kanat çırpabiliyor. Her yöne doğru rahatlıkla hareket edebiliyor. Hiçbir şekilde bir pilotun kumandasına ihtiyacı yok. Bakın onun şu anda canlı bir arı kuşunu görelim. Şimdi nasıl uçuyormuş. Evet. Saniyede 70 defa kanat çırpabiliyor. Ve hiç de öyle yalnızca yukarıya ve öne doğru hareket etme gibi bir sıkıntısı yok. Her yeni odayı rahatlıkla hareket edebiliyor. Bir sindirim sistemi var. Gözleri var. Kalbi var. Solunum sistemi var. Akciğer sistemi var. Ve yüzlerce milyar hücreye sahip. Her bir hücrenin içinde az önce Oktar'ın en başta anlattığı gibi o protein sentezleri gerçekleşiyor zaten. Canlılık var, hayat var. Bizim teknolojimiz arı kuşunun sahip olduğu teknolojiyle karşılaştırıldığında bilim adamlarının söyledikleri itiraf şu şekilde. Biz diyorlar evet 15 santimetrelik bir arı kuşu yaptık diyorlar. Bu kadar kısa hareketler yapabilen. Ama diyorlar biz hala ne arı kuşunun o harika uçuş hareketlerini tam anlamıyla taklit edebiliyoruz, taklit edemiyoruz diyorlar. Ne de bizim teknolojimiz halen arı kuşunun sahip olduğu teknolojiye yaklaşabilecek düzeyde bile değil diyorlar. Bakın neden? Çünkü bir defa proteini zaten biz sentezleyemiyoruz laboratuvarda. Cansız maddeleri bir araya getirerek bir canlı bir hücre meydana getiremiyoruz. Değil, gerçek anlamda uçan bir kuşu tam anlamıyla taklit edebilmek olsun. Bu Allah'ın ne derece sonsuz ilimle. Sonsuz derken yani bizim kısıtlı imkanlarımızda bizim yapabileceğimiz şeyler bunlar ancak. İnsan aklıyla olabilecek şeyler bunlar. Ama canlılık sonsuz ilim, sonsuz güç sahibi Yüce Rabbimizin eseri. Bunu defalarca çeşitli örneklerle görmüş oluyoruz. Allah bize bunu gösteriyor inşallah.
Maşallah.
Maşallah. Zaten teknolojinin en iyisi de en iyi taklit edeni oluyor.
Evet.
Yani ne kadar iyi taklit etse o kadar iyi uçacak orada. O kadarını yapabiliyor. En iyi taklit ettiğinde de ileride de daha iyi olacak teknoloji. En iyi o kadar olabilecek demektir o yani o zaman. Evet. İnşallah.
Tabii teknoloji insana hizmet için var. Tabii bu tip şeyleri oturup da işte savaş teknolojilerini geliştirmek için kullanılmasındansa aslında yapılması gereken işte daha iyi uçan uçakların yapılmasına kullanılabilir. İşte bilimi aslında savaş için değil ki yani savaş zaten ayrı zamanda artık işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ikinci dönüşüyle beraber yeryüzünde kurulacak işte İslam birliğiyle beraber güven ortamı, işte barış ortamıyla beraber, sevgi ortamıyla beraber zaten savaşlara gerek kalmayacak ve bütün bu teknolojiler, bütün bu yatırımlar insanların refahı için kullanılacak Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. Bu da altın çağ müjdecileri inşallah. Çünkü bilim ve teknoloji bir kere bir yaratıcının varlığını ispatlıyor. Artı insana hizmet için var inşallah. Evet. Yani mesela gelişen teknoloji işte hastalıkların tedavisinde de kullanılacak. Aynı zamanda gıda mühendisliği inşallah, genetik mühendislik insanın o da lehine olacak. Hastalıkların tedavisinde kullanılacak. Daha lezzetli, daha vitaminli meyveler, sebzeler için yine kullanılacak. Hepsi insana hizmet için var. Ve yaratıcısında Allah olduğunu biz bilimsel delillerden de görüyoruz inşallah. Bilimi yaratan Allah. Yaşadığımız dönemin özelliği işte bunların hepsinin insanlığın hizmetine verilmesi. Hazreti Mehdi'yi vesile ediyor Allah buna inşallah. Bir altın çağın yaşanmasına. Bu dönemde tabii önemli olan bir şey var. Zaten Allah'ın istediği bizden bir tavır, bir özellik. Cesur olması insanın. Yani cesur insanı zaten herkes sever ama cesaret tabii. Mesela şöyle bir şey vardır böyle halk arasında, bazen insanlar arasında anlaşılan, halkın tamamı değil de yani bazı insanlar arasında. İşte delikanlı karakter deyince böyle sanki zorbalık yapmayı, insanlara acı çektirmeyi, değil mi? Vahşi olmayı bir marifetmiş gibi sayan bir anlayış oluyor. Bu yanlış. Delikanlılık anlayışı böyle olmaz. Kur'an'a göre delikanlılık hem kadında hem de erkekte olan bir özelliktir. Yani Müslüman bir hanım ve Müslüman bir erkek delikanlı olma özelliğine sahiptir. Bu da şundan kaynaklanır, cesaretten kaynaklanır. Ama nasıl bir cesaret? Bütün gücüyle Allah'tan korkan ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan bir anlayıştır bu. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu bilir, kaderde olduğunu bilir. Bir zor durumla karşılaştığı zaman bunun da Allah'ın kontrolünde olduğunu bilir ve bir hayır üzere yaratıldığını bilir. Allah'a teslim olur, sabreder ve Allah asla korkuya kapılmaz, paniğe kapılmaz. İşte gerçek anlamda cesaret budur. Bunun mesela örneklerini biz peygamberlerde görüyoruz. Değil mi? Peygamberimiz döneminde savaşlara giriyor Peygamber Efendimiz. Öldürmeye çalışıyorlar, şehit etmeye çalışıyorlar. Sahabe de aynı şekilde. Büyük fedakarlık örnekleri gösteriyor, büyük cesaret örnekleri gösteriyor. Aynı şekilde diğer peygamberler, Hazreti Musa'da görüyoruz, Hazreti İbrahim'de görüyoruz, Hazreti Yusuf'ta görüyoruz. Asla yılmıyorlar başlarına gelenlerden. Aynı zamanda buna sevinç içinde, yani tahammül göstererek değil, neşe içinde Allah'tan olduğunu bilerek sabrediyorlar. Bunun güzel örneklerini biz İslam alimlerinde de görüyoruz. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nde görüyoruz, diğer İslam alimlerinde görüyoruz. Çünkü Allah bizde, Müslümanlarda cesur olmalarını, asla korkak olmamalarını istiyor. Allah bir ayette şöyle buyuruyor: şeytandan Allah'a sığınırız. İşte bu şeytan, diyor Allah, ancak kendi dostlarını korkutur. Yani korku, böyle şeytandan, şeytanın da vesile olduğu, inanmayanlarda, kamil imanı olmayanlarda, gerçek anlamda iman etmeyenlerde görülen bir ruh hali. Çünkü Allah'tan korkmadıkları için insanlardan korkuyorlar, her şeyden korkuyorlar. Yarın korkusu oluyor, malını kaybetmekten dolayı bir korku oluyor. İşte işini, eşini, onu, bunu, şunu, her şeyi kaybetmekten dolayı bir korku hali meydana geliyor. Ama Allah diyor ki, siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun. Allah sadece kendisinden korkulmasını istiyor. Veya başka bir ayette yine, onlar kendilerine karşı insanlar, kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir. Mesela Müslümanları tarihte Allah'ın bir sünneti. Bu hep az sayıda yaratıyor. Çoğunluk iman etmeyenlerden oluşuyor. Münafıkların olduğu, küfrün olduğu bir sistemde münafıklar da mesela diyorlar, size karşı insanlardan toplandılar, Müslümanları korkutmaya çalışıyorlar. Onlardan korkun diyorlar. Çoğunluk böyle, bakın size karşı. Size şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar, ama Allah Müslüman özelliği olarak imanını arttığını söylüyor ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir diyor. Bunun güzel örneklerini biz dediğim gibi hep peygamberlerin hayatında, velilerin hayatında görüyoruz. Hocamızın da hayatında var bu. Fikri mücadelesinden dolayı başına gelen, mesela akıl hastanesine giriyor, hücre hapsine konuyor önce. Ondan sonra akıl hastanesi 19 ay boyunca. Ondan sonra kokain komplosu yapılıyor, davalar açılıyor. 9 tane suikast teşebbüsü var. Asla geri çekilmiyor. Hatta artarak devam ediyor faaliyetlerini. Çünkü yalnızca Allah'tan korkuyor. Ölmekten veya işte şehit olmaktan, yaralanmaktan bir korku duymuyor. Çünkü her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu biliyor ve Allah buna karşılık hocamıza, Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak dünya çapında bir başarı verdi. Mesela aynı şeyi Said Nursi Hazretleri'nde de görüyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Afyon hapishanesi dönemi var. 30 yılı hapislerle, çeşitli eziyetlerle geçiyor. Mahkeme, hapis, sürgün. Mahkeme, hapis, sürgün. Hep o şekilde hayatı. Bakın Afyon hapishanesinde üstadın talebesi Ömer Fakaz'la anlatıyor. Afyon hapishanesinde üstadın koğuşu üst katta, 100 kişilik bir salon. Büyükçe bir salonda tutuyorlar üstadı. Kışın 36 pencereden 32'si kırık. Yani kış oldu ya, sokak gibi yani zaten böyle. Dışarıda 0 derece olsa soğuk, odada da 0 derece oluyor. 3 derece olsa odada da 3 derece oluyor. Karşı koğuşta da başkaları var, onları tutuyorlar. Onların odalarına soba kurup camları tamir ettirip kömür vermişler. Ama üstadın yer döşemelerinin arası açık olduğundan buradan da rüzgar giriyor. Üstadın yatağı 1,5 metrelik kısa bir tahta. 1,5 metrelik, yani insanın ancak ayaklarıyla kollarını sığacağı bir yer yani böyle. Tahtanın üzerinde bir minder var. Onun üzerinde 2 tane battaniye, 1 tane de yastık. Yatarken yatak çok küçük olduğundan dizlerini kendine çekerek yatıyormuş üstad. Soba şiddetli soğuktan patlıyormuş. Talebesi üstadı battaniyelere sarılmış, mangala tam kapanmış bir şekilde, mangala kapanmış böyle, bir şekilde yüzünü ısıtırken bulmuş birkaç kere. Afyon'da o kış insan boyunda kar varmış ve ancak tünel açılarak geçiliyormuş. 15-20 gün don camlardan inmemiş. Afyon hapishanesinde üstad zehirlenmiş aynı zamanda. Üstadı zehirleniyor. Elleri tutulmayacak kadar şiddetli ısınmış. Dili aşırı beyazlanmış. Anlatan böyle aynen haşlanmış yumurtanın beyazı gibi olduğunu anlatıyor. Üstadın dilinin, gözlerinin içi de kıpkırmızıymış. Yaşlı ve hasta olan Bediüzzaman'ı Afyon hapishanesinde hava almak için pencere kenarına bile yaklaştırmıyorlar. Hapishanenin suyu alt katta olduğu için çoğu zaman üstadı susuz bırakıyorlardı. Bütün bu muamelelere karşı üstad sabırla mukabele ediyor, beddua dahi etmiyor, sabrediyor. Barla da abdest alma yeri 50 metre mesafede, üstü açık, elektriği yoktu. Kışın evde bazen odunu dahi bulunmazdı. Barla da kışın her şeyden mahrumdu. Yanında yalnız bir yumurta bulunur, yani yemeği de çok kısıtlı. Ekmeğini mahallelerde yapıyorlardı fakat buna rağmen üstad gayet memnundu. Tam bir mümin ahlakı gösteriyor maşallah. Üstad Emirdağ'dayken de zehirleniyor. Bir siyasi memurun ifali ve imhası için yukarıdan emir aldık demesi üzerine bir bekçi üstadın penceresine çıkıp yemeğine zehir atıyor. Ama üstad asla vazgeçmiyor maşallah. Tam bir Müslüman ahlakıyla bu fikri mücadelesine devam ediyor. Ve şunu söylüyor, yani üstadın döneminde İslam ahlakı dünyaya hakim olmadı. Hatta tam tersine hocamız söylüyor. Mehdi için mesela hakim diyor. Fakat kendisi hep mahkumdu. Yani sürekli olarak mahkumiyet cezası almadı ama beraat etti bütün davalardan. Sürekli olarak mahkeme, sürgün, eziyet vardı üstadın döneminde. Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlıyor. Söylüyor zemin hazırladığını ve bütün gücüyle bu mücadelesine devam ediyor. Çünkü Müslüman ahlakı, Allah'ın istediği ahlak bu şekilde. Peygamberlerde, velilerde gördüğümüz ahlak. Aynı zamanda bizim için de örnek. Ve bunu sahabede de görüyoruz. Peygamberimiz döneminde sahabenin yaptığı fedakarlıklar var. Mesela bunlardan da bir örnek verelim inşallah. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Osman'ın ardından Peygamberimize tabi olarak, sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak ilk Müslümanlardan olma şerefine erişen ve bundan dolayı işkenceye uğratılan Talha bin Ubeydullah var. O da Uhud Savaşı'nda Resulullah'ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerden bir tanesi. Malik bin Zübeyr adındaki çok keskin bir nişancının Peygamberimize attığı oklara karşı koyabilmek için oklara elini tutuyor Talha bin Ubeydullah. Bundan dolayı eli parçalanıyor ve parmakları parçalanıyor. Parmakları da bu yüzden çolak kalıyor. Bu savaşta 80'e yakın yara aldığı, hemen her yeri kılıç, mızrak ve ok debeleriyle, darbeleriyle yaralandığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmamış. Bakın 80'e yakın yara alıyor. Elleri parçalanıyor. Resulullah'ın yanından ayrılmıyor. Onu korumaya çalışmıştır. Hazreti Ebu Bekir ve Sa'd bin Ebi Vakkas Resul-i Ekrem Efendimizin yanına yetiştiği sırada kan kaybından bayılan Talha bin Ubeydullah'ın ayılır ayılmaz sorduğu ilk soru ise kendisine değil yine Resulullah'a yönelik olmuştur. Maşallah işte delikanlı ahlakı, delikanlılık böyle olur inşallah. Bunu hem Müslüman hanımlarda hem de Müslüman sahabede, erkek sahabede görüyoruz inşallah. Halbuki korkaklık da münafıklık özelliğidir, küfrün özelliğidir. Ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri de bu özelliği ahir zamanda kullanacaklarını söylüyor. Havf, yani korkaklığı bu şekilde, korkuyu bazı Müslümanların havf ve önemsiz evhamlar nedeniyle mücadeleden geri kaldıklarını anlatıyor. Üstad şöyle kısaca okuyorum. Dessas zalimler, yani deccaliyetin tarafında olanlar, zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Bunu kullanıyorlar. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Yani faaliyetten durduruyorlar, Allah yolunda mücadele etmekten alıkoyuyorlar korkaklıklarını kullanarak. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli delaletin propagandacıları avamın ve bilhassa ulemanın, yani sahte alimlerin bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Bunu kullanarak işte Müslümanların bir kısım, hatta ulemanın da olduğunu söylüyor bunların içinde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Bunları korkaklıklarını kullanarak, korkutarak mücadeleden geri bıraktıklarını söylüyor. Halbuki Müslüman asla çekinmez. Allah yolunda, Allah rızası için ahir zamanda fikri mücadelesine devam ederken, Mehdiyet'e zemin hazırlarken asla yılmaz, asla geri çekilmez inşallah. Cesaret örneği gösterir evet. İnşallah.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin o derin ilmi neticesinde kaderi biliyor olması, kaderi nefsine sindirmiş olması, içine sindirmiş olmasının sonucunda başına gelen bütün olaylara böyle çok sabırlı bir şekilde karşılık vermesi mümkün olabilirdi ve öyle oldu. Buradaki yaklaşımı şu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin, o da şu: o başına gelenlerden hep hoşnut. Bu çok önemli, bakın. Eğer siz başınıza gelenlerden hoşnut olmazsanız Allah da sizden niye hoşnut olsun ki, yaptıklarınızdan razı olsun ki, değil mi? Burada çünkü her şeyi siz Allah'tan geldiğini ve Allah'ın sizin için en güzeli yarattığını bilirseniz Allah da sizden bunu istiyor zaten. Böyle olması gerekiyor. Ve Said Nursi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bu zihniyeti çok iyi bir şekilde yaşayan ve pratiğe döken bir insan olarak var. Tarihte bu şekilde kendini kanıtlamış. Maşallah. o Allah'ın ona yazdığı kaderden oldukça hoşnut. Hiçbir şekilde bir şikayeti yok. Bakın insanlardan bile şikayetçi olmamış. Kendisini eziyet eden insanlardan bile şikayetçi olmamış. Neden? Çünkü onlara yaptıranın yine Allah olduğunu biliyor da o yüzden. Ve Allah'tan hoşnut. Allah'ın onun için yarattığı kaderden hoşnut. Bu işte çok derin bir imanı gerektiriyor böyle düşünmek. Ve İslam'ı en iyi şekilde yaşayan insan olarak bugün en iyi yaşayan insanlardan biri olarak var Said Nursi Hazretleri tarihte inşallah.
Tabii peygamberlerin ve velilerin yani Said Nursi Hazretleri'nin ahlakı tam Allah'ın istediği gibi. Hocamız geçenlerde söylemişti yani bu demişti herkesin kaldırabileceği bir şey değil. 30 sene çünkü yani hani 1-2 gün 5 gün değil. Mesela biraz önce gördük 36 pencereden 32'si kırık, tahtaları aralık. İşte soba yok, kalorifer yok. Orada tutuyorlar. Su vermiyorlar, yiyecek vermiyorlar, zehirleniyor. Ki yaşlılık dönemini de kapsıyor bu. Ve nitekim mesela inşallah aynı şekilde hocamızda da aynı şekilde. Evet. Akıl hastanesi döneminde ben orada şahit oldum. Yani oradaki ortama ve duruma. Normalde yani bir insanın, yani normal bir insanı bir gün oraya konsa, bir gün değil bir saat. Yani o 14 ha işte koğuşu var bir tane azılı akıl hastalarının kaldığı. Bir saatte akıl sağlığını kaybedeceği bir yer. İnşallah. Bu arada bir videomuz varmış. İnşallah.
Sabahleyin çıktık. Efendim, Bedir Hazretleri elini öptüm. Baktım sıkıntılı. Ta kalktı sofaya kadar geldi, gelmezdi. Tekrar bir kucaklaştık, elini öptüm. Said kardeş dedi, sana son vasiyetim dedi. Son vasiyet deyince anlamalıydı. Hakikaten ondan sonra hiç görüşmedim. Dedi ki, hizmeti düşünmeyin dedi. Cenab-ı Hak bu hizmeti bizzat kendi kuvvet ve kudretiyle bütün dünyaya yayacak. Bunu ta bize 55 sene evvel söyledi. Bütün dünyaya yayacak. Sizin düşüneceğiniz şu dedi bakalım. Uhuvvet, muhabbet, ittihat, tesamüh.
Maşallah.
Maşallah.
Bu gece Miraç Kandili'ni idrak ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Çok mübarek bir gün. Bütün İslam aleminin, tüm ülkemizin, bütün Müslümanların, insanlığa mübarek olsun Miraç Kandili.
İnşallah.
Biraz bilgi verelim Miraç Kandili ile ilgili inşallah. Sözlükte merdiven, yukarı çıkmak, yükselme aracı anlamlarına gelen Miraç, dini terim olarak ise İsra hadisesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Aksa'dan semaya yükseltilmesi olayıdır inşallah. Miraç gecesi Recep ayının 27. gecesidir. Miraç mucizesi hicretten 1,5 yıl önce 621 yılı başlarında vuku bulmuştur. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-ül Haram'dan Beytül Makdis'e yani Kudüs'e götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama gece yürüyüşü anlamında İsra adını alır. İkinci aşamayı ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Beytül Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Miraç olarak anılan bir yükselme olayı Kur'an'da anılmaz ama çok sayıdaki hadis-i şerifte ayrıntılı biçimde anlatılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak ile Beytül Makdis'e vardıktan sonra oradaki büyük ve sert kayadan göğe çıkartıldı. Her bir gökte peygamberlerden biriyle görüştü. Nice nice melekler gördü. Cennet ve cehennemin durumlarını gördü. Sidretül Münteha'ya geçti. Allah'ın melekut aleminden birçok acayip şeyler gördü. Nihayet 5 vakit namazın farz kılınması emriyle aynı gecede geri döndü. Sabahleyin Mescid-i Haram'a çıkıp Kureyş'e haber verdi. Hayret etmek ve kabul etmemekten kime el çırpıyor, kime elini başına koyuyordu. İman etmiş olanlardan bazıları dönüp dininden çıktı. Bir takım erkekler Ebu Bekir'e koştular. Ebu Bekir eğer o bunu söylediyse şüphesiz doğrudur dedi. Onlar onu bu konuda tasdik mi ediyorsun dediler. O da ben onu bundan daha ötesinde tasdik ediyorum. Sabah akşam gökten getirdiği haberleri yani peygamberliğini tasdik ediyorum dedi. Bunun üzerine kendisine Sıddık ünvanı verildi. Maşallah Miraç Kandili ne idrak maşallah ediyoruz inşallah.
Biz Oktar'la Kudüs'ü ziyaretimizde Mescid-i Aksa Camisi'ni de ziyaret etmiştik. Onun hemen yanında Kubbetüs Sahra vardır. Hani bu altın kaplı kubbesi olan yer. İşte o Hazreti Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıktığı o kayanın üzerine inşa edilmiş olan kubbedir o. Ve orada hatırlarsan aşağı doğru inmiştik. Kayanın içine oyulmuş küçük bir mescit var. Asıl orası. O işte Hazreti Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıktığı kaya. Orada da ufak bir mescit var ve orada da namaz kılınabiliyordu. Çok güzel bir ortam tabii. Gücü yetenler orayı da görmeli derim.
İnşallah. Evet, kısa bir aramız var. Ondan sonra inşallah tekrar birlikteyiz inşallah. Evet, programımıza devam ediyoruz. Merve Hanım, Davun Hanım ve Rusya'dan Tatyana Hanım'la birlikte. Hoş geldiniz. Doktor Hocam, nasıl devam ediyordun?
Sayın Adnan Oktar Hocamızın Tohum Mucizesi adlı bir kitabı var biliyorsunuz. Evet. Kitapta bitkilerin nasıl tohumlar saçarak aynı programda yine yeni bir bitkinin ortaya çıktığı, Allah'ın nasıl yarattığını detaylarını izleyenlerimiz rahatlıkla indirebilirler bu kitabı ve okuyup öğrenebilirler. Allah'ın nasıl yarattığının bir başka kanıtı olarak var bunlar. Ve bilim dünyası da yine devam ediyor, araştırmalar yapmaya devam ediyor. Bir tohumun açılma mekanizması çok hayret verici bir yaratılış her şey olarak saptandı son olarak. Max Planck Enstitüsü var Avrupa'da. Bu üniversitenin yaptığı, bu enstitünün yaptığı bir araştırma sonucunda şu anda ekranda gördüğünüz bir tohum incelenmiş. Bu bir buzda yetişen, karda yetişen bir kar bitkisi. Adı tam olarak Delosperma nacurense adlı bir bitkinin tohumu bu. Dikkat ederseniz soldaki resim bitkinin tohumunun, tohum var burada yalnızca, tohumun kapalı hali ve açık hali ise sağ tarafta görünüyor. Burada 5 ayrı kapak var ve bu kapaklar aniden açılıveriliyor. Yalnız şimdi ilk haliyle tamamen kuru bir tohumdan bahsediyoruz. Canlılığın olmadığı, canlılığın yaşamadığı, yine hücrelerden oluşuyor ama hücreler ölü. Ancak ve ancak bu kuru ortam kalkıp da yağmur başladığında ve tohum ıslanmaya başlamasıyla birlikte menteşe şeklinde vazife gören özel bir doku var. Bu doku suyla şişiyor. Bakın suyla şişiyor yani yağmurla şişiyor ve tam olarak açılıveriliyor. Bir yıldız gibi açılıveriyor bitkinin bu tohumu. Ve bu şekilde tohum artık yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli ortam sağlanmış olduğu için, toprak ıslanmış, yağmurla ıslanmış olduğu için bakın gerekli anda, gerektiği anda, uygun ortamda, uygun zamanda hazır hale geliyor ve hayat tekrar başlıyor. Canlılık tekrar başlıyor maşallah. Burada bilim adamlarının söyledikleri şu. Diyorlar ki biz tohumun kompartmanları yani bölgeleri, tohumu oluşturan ana bölgelerde diyorlar yüksek oranda bir kompleks bir hareket gözlemliyoruz diyorlar. Canlı olmayan bir bölge bir anda canlanır hale geliyor. Neyle? Anlattığım gibi suyla şişmesi neticesinde bu gerçekleşiyor. Ve burada hareket eden bir plan var. Bir program var. Buna göre ortaya çıkarılmış, ortaya hazırlanmış özel bir strateji var. Bir defa nedir onlar? Yağmurun yağması. Kuru bir bitkinin bir anda harekete geçmesi. Şimdi bakın detaylarıyla yine incelenmiş ve bitkinin ikinci bölgesi de ortaya çıkarılmış. Yani detaylı olarak incelendiğinde onu da gösterelim. Evet. Bu da mikroskop altında şişen bölgeleri gösteriyor. Şimdi selüloz denen bir yapı var, bir doku var. Bir de lignin denen ikinci bir doku var. Lignin hiçbir şekilde suyla şişmiyor, genişlemiyor ama selüloz denen bölge suyla şişiveriyor. Yani mikroskopik boyutta, atomlar seviyesinde buna göre bir hazırlık var. Ve selüloz denen doku özellikle menteşe görevi görecek olan ve tohumun işte gördüğünüz gibi bir anda işte şey gibi yıldız gibi açılmasına vesile olacak olan
özel hareketi yapmak üzere özel bir bölgeye yerleştirilmiş. Yani burada bir defa bir plan var, bir strateji var. Aklın biz burada tezahürünü görüyoruz, ortaya çıkışını görüyoruz. Bir yerde akıl varsa tabii ki aklı sahibini aramak lazım. Bir bitki, ben işte tohumlar saçayım ama tohumun şekli de böyle olsun ve yağmur yağdığında böylesine açılsın diye orada dur, lignin olmasın, burada selüloz bulunsun, ben bunu şöyle şekillendireyim diye karar verme etkisi tabii ki yok. Buna ben bile vücudumda asla hiçbir dokuya şekil veremiyorum. Değil mi? Burada bitki de zaten böyle bir şey yapıyor olamaz. Ama bir akıl var mı? Tabii ki var. Sonsuz bir akıl var burada. Yani atomların, dokuların, moleküllerin nasıl, nerede nasıl davranacağını bilen sonsuz bir akıl var. İşte bu Allah'ın sonsuz aklı. Biz burada tohumu gördüğümüz zaman, böylesine otomatik olarak açılan bir yapıyla karşılaştığımız zaman tabii ki Allah'ı tesbih etmekle yükümlüyüz. Aklı başında bir insanın, bilim adamı olsun ya da olmasın, sıradan bir insan olsun, şu anda mesela duydu herkes, sonuçta Allah'ı övmemiz gerekiyor bizim.
Tabii.
Ve aynı zamanda o tohum, bakın o da çok önemli, gerekli ortam, yani ıslak ortam, yağmurlu ortamdan çıkılıp da şey ortama dönüldüğünde, kuru bir ortama tekrar dönüldüğünde aynı şekilde kendini kapatacak şekilde hazırlanmış. Ortam kuruduğu zaman kapaklar tekrar kapanıyor ve tohumu tekrar korumaya alıyorlar. Tohumun içinde tabii ki ne var? Bilgi var. O ağacın, tek bir ağacın bile o bitkinin çiçekleriyle, işte sapıyla, işte dallarıyla, budaklarıyla nasıl olmasına dair bir plan var, bir bilgi var ve bu bilginin de korunması var. Gerektiği zaman, gerektiği yerde ortaya çıkması için hazırlanmış bir plan var burada. İnşallah Allah'ın sonsuz aklını takdir edelim diye inşallah var.
Bitkiler çok muazzam. Yani mesela biz her gün ağaç görüyoruz. Değil mi? Gözümüz alışmış artık ağaç görmeye. Yani ağaçtaki mükemmellikleri düşünmüyoruz. Halbuki yani çok muazzam sistemleri var. Yani sadece suyu alıp en yukarıdan almaları bile ağaçların. Düşün, 30 metrelik bir ağaç. Toprağın altından suyu çekiyor. 30 metre yukarıya yapraklarını beslemeye suyu gönderiyor. Ya bu çok muazzam bir şey. Çünkü biz aynı yükseklikteki binalarımızda motor kullanıyoruz o suyu oraya çıkartabilmek için. Hem de ciddi anlamda, yani elektrik, yani güç kaynağı alıyoruz, makine yapıyoruz, makineyle pompa yapıyoruz, pompayla suyu 30 metre yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bilim adamına ihtiyaç duyuyoruz, enerji kaynağına ihtiyaç duyuyoruz, birçok teknolojik ilerlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Yoksa mümkün mü? Değil. Ama ağaçta öyle bir şey var mı? Yok. Nasıl yapıyor ağaç peki bunu? Yani hidrofor sistemi gibi yer çekimine aykırı olarak toprağın altına suyu alıp 30 metre yukarıya çıkartıyor.
Evet.
İşte bak, bu muazzam bir sistem. Bu her gün gördüğümüz ağaçta mesela ağacın görmediğimiz kökleri var. Yani ciddi uzunlukta ve büyüklükte yer altında. Ağacın beslenmesi için minerallere ihtiyacı var. O mineralleri nasıl alıyor? Daha doğrusu toprakta çok fazla mineral var ama ağaca 13-14 tane mineral yeterli.
Peki, fotosentezle ilgili bir filmimiz varmış, onu izleyelim inşallah.
Teneffüs ettiğimiz havadaki oksijenin kaynağı bitkilerdir. Bitkiler, güneş enerjisini insanların ve hayvanların kullanabileceği türden besinler halinde depolarlar. Bu mekanizmaya fotosentez adı verilir. Bitkiler fotosentez yaparken havadaki karbondioksiti alır ve onun yerine atmosfere oksijen bırakırlar. Bu işlemin yapılabilmesi için de güneş ışığına ihtiyaç vardır. Nefes aldığımızda içimize çektiğimiz oksijen fotosentezin ana ürünüdür. fotosentez, anlaşılması zor kimyasal formüller, günlük hayatta hiç karşılaşmadığımız küçüklükte sayı ve ağırlık birimleri içeren çok hassas dengeler üzerine kurulmuş bir sistemdir. Bu işlemi çıplak gözle göremeyiz. Çünkü bu mekanizma çalışmak için atomları ve molekülleri kullanır. 1700'lerde varlığı keşfedilen ve pek çok mekanizması bugün bile sır olma özelliğini koruyan fotosentezle bitkiler milyonlarca yıldır hiç durmadan ihtiyacımız olan oksijeni, besinleri ve enerjiyi üretmektedirler. Fotosentezin en verimli olduğu saatler, güneş ışığının en yoğun olduğu sabah saatleridir. Dolayısıyla oksijenin en fazla üretildiği zaman da yine sabah vaktidir. Bu önemli gerçeğe bir Kur'an ayetinde şöyle işaret edilmektedir. Kararmaya ilk başladığı zaman geceye andolsun ve nefes almaya başladığı zaman sabaha. Bu ayetlerde sabah vaktiyle ilgili olarak kullanılan iza teneffese ifadesi, teneffüs etmek, solumak, derin derin nefes almak anlamlarına gelir. Ayetteki nefes almaya başladığı zaman sabaha ifadesi, solunumun hayati ögesi olan oksijenin sabah vakti üretilmeye başladığına mucizevi bir biçimde dikkat çekmektedir. Elbette ki bundan 14 yüzyıl önce insanlar bitkilerin fotosentez yoluyla güneş ışığını kullanarak oksijen ürettikleri, bu üretimin sabah vakti başladığı gibi gerçeklerden habersizdi. Fakat her şeyin bilgisine sahip olan Yüce Rabbimiz bu gerçeği Kur'an'da son derece hikmetli bir üslupla haber vermektedir.
Evet, maşallah. Ya fotosentezde ki işlemleri bilgisayar yetişemez yapmaya. Yani çok muazzam bir sistem. Hocamızın Fotosentez Mucizesi filmi var. Tavsiye ederim. Yani muazzam bir kitap ve gerçekten yani yaprakta dönen ya oksijen, karbondioksit döngüsünü ayarlaması yaprağın. Bunu bize verseler biz yapamayız. Evet. Ama aklı şuuru olmayan bir yaprak yapıyor.
Evet.
Değil mi? Ve çok muazzam bir enerji alıyor. Güneşten enerji alıyor sistem bu.
Şimdi doğada hiçbir şekilde tesadüf diye bir şey yok. Rastlantı diye bir şey yok. Hı hı. Şimdi adını değiştirmeye çalışıyorlar. İşte biz tesadüf demedik. Rastlantı, random diye bir İngilizce kelime var. Hı hı. Onu kamufle etmeye çalışıyorlar öyle. Ama rastlantı da sonuçta tesadüf demektir. Daha farklı bir şey isteyenler sözlüğe açık bakabilirler. Çok komik bir kendilerince bir kaçamak yöntemi bu. Evrimcilerin. Şimdi evrimciler tesadüfü bir defa ilah edilmiş insanlar. Hiçbir şekilde sonsuz bir aklın, yaratıcının, Allah'ın varlığını kabul etmemek için bakın ne yalanlar söylüyorlar. Diyorlar ki doğada tesadüf var. Hayır, tesadüf yok. Doğada bilgi var. Bilgiye göre planlar var, stratejiler var, yaratılış var. Hücrenin içinde DNA var. İşte o bitkiden az önce bahsettiğim fotosentez. Nasıl oluyor fotosentez? Bir bilgiye göre oluyor. Bütün bitkilerde, güneş gören yapraklı bütün bitkilerde var fotosentez. Ve nasıl olacağının bilgi detayları da yine DNA'da, hücrelerin DNA'larında zaten ayrıntılı olarak tarif edildiği için fotosentez var. Hı hı. Fotosentez tesadüfi bir şey değil. Hadi onların kelimesini kullanalım. Rastlantıyla ortaya çıkmış bir şey değil. Random bir şey değil. Reaksiyonlar, tepkimeler zinciri değil. Tam anlamıyla bir plan dahilinde, bilgi dahilinde gerçekleşen olaylar dizini. Hı hı. Olaylar silsilesi. Ve bir basamağa çıkardığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yeryüzünde fotosentez olmazsa bir basamak çıkarılmış olduğunu düşün. Oksijen olmuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hayat yok. Oksijen olmaması. Bugün %21 oranında atmosferde oksijen varsa fotosentez nedeniyle var. Allah'ın fotosentezle oksijeni yaratması ve hizmetimizi sunması sonucunda biz nefes alabiliyoruz. 100 trilyon kadar hücremize oksijenle hayat veriliyor inşallah. Ve oksijen, fotosentez, bakın hiç de öyle işte zaman içinde milyonlarca, yüz milyonlarca yıl sonra ortaya çıkmış bir reaksiyon hiç değil. Daha canlının ilk anında, yeryüzünde bizim canlılara ilk rastladığımız an 3.2 milyar yıl öncedir. Bakın 3.2 milyar yıl önce. Ve biz bu dönemde mavi yeşil arkleri buluyoruz. Kayalarda izleri var bunların. Fosilleşmiş halleriyle. Ve bu arkler ne yapıyor biliyor musunuz? Fotosentez yapıyorlar zaten. Bugün nasıl yapıyorlarsa yine aynı şekilde 3.2 milyar yıl önce zaten yapıyorlardı. Ve böylece şu anki atmosferdeki oksijenin %60'ı halen okyanuslardaki mavi yeşil arklerin ürettikleri oksijen sayesindedir. Fotosentez sayesindedir. Fotosentez zamanla daha ilerlemiş de mükemmel haline gelmiş değil. İlkellikten gelişmişliğe doğru bir süreç biyolojinin hiçbir dalında yok zaten. İnşallah. Ve bu şekilde ne olmuş oluyor? Biz anlamış oluyoruz ki doğada bir bilgi var. Bilgiyle bir yaratılış var. Ve Allah'ın sonsuz ilmiyle bu bilgi ne demek? Bilginin olması demek zaten bilginin sahibini aramayı gerektirir. Bilgiyle beraber Allah'ın sonsuz ilmiyle yarattığına şahit olmuş oluyoruz. Fotosentez bugün hala laboratuvarlarda yapılamıyorsa Allah'ın sonsuz ilmiyle karşılaştırabileceğimiz başka bir bilgi seviyesi yok anlamında olduğu için yoktur.
Evet.
Bir defa.
Maşallah.
Şimdi o mavi yeşil arklerden bahsederken ben size evrimcilerin ne kadar cahilane iddialarda bulunduğunu bir kez daha anlaşılması için söylüyorum. Diyorlardı ki işte körelmiş organlar var diyorlardı ve doğada işte biz canlılarda çeşitli uzuvlar buluyoruz ve bu uzuvlar çeşitli seneler sonra artık kullanılmaya artık ne olmuş oluyor? Körelmiş hale geliyor ve insan vücudunda da 1900'lü yılların başında 100'e yakın organ sıraladılar. Bunların içinde neler mi yoktu? İşte karaciğer körelmiş organ diyorlardı. Artık işlevi yok deniyordu. Bakın cehalete bakın. Yani ne demek bu? Sen anlamadığın, bilmediğin bir şeye işte efendim işte bu gereksiz bir organdır diyebiliyor. Ya da işte timus bezine, timus bezi çok hayati bir organdır. Timus bezi bağışıklık hücrelerinin milyarlarcasının, yüz milyarlarcasının eğitildiği ve mikropların tanıtıldığı, işte bakın bu vücut hücresidir, bu yabancı hücrelerdir, geldiğinde buna saldırın diye eğitimin verildiği ana bir karakoldur bağışıklık sisteminde. Buna gereksiz deniyordu. İşte dalağa gereksiz deniyordu. Sonradan anlaşıldı bunların hepsinin yararlı olduğu. Dalağın da işte kırmızı kan hücrelerinin üretiminde, işte bağışıklık sistemi hücrelerinin üretiminde ana bir merkez olduğu daha sonra anlaşıldı. İşte bakın evrimciler cehalet ortamı varken çok rahat bir şekilde iddialarını öne sürebiliyorlar. Ve apandisite de aynı şekilde gereksiz organ diyorlardı. İşte körelmiş organ deniyordu. Apandisin daha sonra hiçbir şekilde gereksiz değil, aslında hayati bir organ olduğu yine anlaşıldı. Son yapılan bir çalışma var. O da şöyle.
Bir videomuz varmış. Önce onu izleyelim mi? Bir iman akati.
Evet.
Ağa atan örümcekle ilgili.
Ağ atarak avlanan örümcek. İnsanlar örümcekleri genellikle ağ kurarak avlanan canlılar olarak tanırlar. Ancak Dinopis isimli bu örümcek avının ağa takılmasını beklemez. Bunun yerine hareketli bir tuzak kurar. Dakikada tam 200 fırça darbesi vurarak çok özel iplikçikler hazırlar. Sonra da bu iplikçikleri çok akılcı bir plan dahilinde birbirine ekler. Böceklerin sıkça geçtiği yollarda pusuya yatar. Keskin gözleri en küçük bir hareketi bile fark eder. Sonra avını ürettiği özel ipekle ambalajlar. Örümcek bir gecede birden fazla av yakalar ve her av için ayrı bir ağ örer. Bu ağ gerçek bir tasarım harikasıdır. Bu örümceğe sahip olduğu aklı veren, yani onu yöneten, yaptıklarını ona öğreten bir güç vardır. Bu güç, yeri göğü ve arasındaki her şeyi yaratan, Allah'ın benzeri olmayan gücüdür. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. Kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.
Evet, yani gördüğünüz gibi tüm bitkiler olsun, hayvanlar olsun, hepsi bilgiyle yaratılıyor. Hepsinin hücrelerinde DNA var. Bir bilgi var. Bilginin olması zaten bilginin sahibini, varlığını zaten işaret eder. Bilginin varlığı tek başına yaratıcının varlığının en büyük kanıtıdır. DNA'nın varlığı en büyük kanıttır Allah'ın varlığı için. Şimdi az önce bahsediyordum, yarım kaldı, onu tamamlayayım izin verirseniz. Apandisitin mesela gereksiz olduğunu öne sürüyorlardı. Tonsillerimizin, yani bademciklerimizin gereksiz olduğunu öne sürüyorlardı ve yakaladıkları bütün çocukları ameliyat eden böyle genel cerrahlar bile bir ara oldu dünyanın çeşitli yerlerinde. İşte gel senin apandisitini alalım, ileride de sonra başına iş açmasın, patlamasın diye. Ya da işte gel bademciklerini alıp deyip böyle ameliyat edilen insanlar vardı. Şimdi anlaşıldı ki apandist, apandis aslında tam adı, apandisit onun iltihabi hali. Apandisin ve bademciklerin çok hayati fonksiyonları var ve 20 yaşından önce alındıkları takdirde kalp hastalıklarıyla karşılaşılıyor. Bu ortaya koyduğu bir gerçek var. O da şu: demek ki faydalılarmış. Ve ne kadar faydalılar biliyor musunuz? Vücuttaki bağışıklık hücrelerinin hayat bulduğu, yetiştirildiği ve gerektiği zaman mikroplara karşı hemen hazır halde tutuldukları yerler, karakol yerler bunlar. Bunların olmaması durumunda bağışıklık sisteminin de dengesi bozuluyor ve ne oluyor? O zaman damar sertliği gibi, işte enflamasyon denen hücrelerin dengesinin bozulduğu damar iltihapları, damar tıkanıklıkları yaşanmaya başlanıyor. Bu yüzden artık hiçbir şekilde ne apandisitin alınması ne bademciklerin alınması hiçbir şekilde tavsiye edilmiyor. Sebebi de şu, bakın istatistikler verilmiş. Eğer 20 yaşından önce bademcikler alınırsa %44 oranında kalp damar hastalıklarında bir artış var. Çok büyük bir oran bu. Aynı şekilde eğer apandis 20 yaşından önce alınırsa %33'e varan oranda kalp hastalıklarında bir artış var. İkisinin beraber alınma durumu ise oranı çok fazla arttırıyor. Demek ki bakın ne kadar faydalıymış. İşte cehalet bunların gereksiz olduğunu iddia ediyordu. Evrimcilerin iddiası buydu. İkisinin de gereksiz olduğunu öne sürüyordu. Ve eğirme delil olabilecek gibi böyle saçma bir iddiada da bulunabiliyorlardı. Şimdi zaten kendi içinde saçma bir iddiaydı. Çünkü bir şey hani ilkelden gelişmişe doğru öne sürüyorsanız bunun basamaklarını zaten ortaya koymak durumundasınız. Demek ki basitten komplekse doğru bir düzen olması lazım. Fazla olan bir şeyin zaten böyle bir iddia saçma kendi içinde çelişkide. Çünkü kompleksten körelmiş ne demek? İşte gereksiz de artık kayboluyor. Demek ki çok kompleks bir şeyden yavaş yavaş ilkele doğru bir gidişten bahsediyorsun sen o zaman. Söylediğin de zaten çelişiyor. Değil mi?
Ya ne kadar saçma. Şimdi ortaya yani bakın ortamı boş bulduklarında demek ki en saçma iddialarda bile bulunabiliyorlardı. Ama bugün işte Sayın Adnan Oktar hocamızın eserleriyle, ilimle, bilgiyle, verilerin doğru olarak yorumlanması neticesinde bugün artık erim gibi bir iddiayla bugün televizyonlara çıkamıyorlar. Sayın Adnan Oktar'ın karşısında bugün hiçbir erimci çıkamıyor televizyona. Richard Dawkins'i hocamız davet etti. Time'a da ilan verdik. Kendi dilinde yayın yapan, dünyaca ünlü işte haber dergisine de ilan verildi. Onun gazetelerine de ilanlar verildi. Amerika'da da olsun, İngiltere'de de olsun. Davet etti hocamız, gelin beraber işte nedir sizin iddianız? Beraber tartışalım halkın önünde. İstediğiniz televizyon kanalında hatta Yiğit Bulut da işte Habertürk'e işte hocamızla beraber karşılıklı çıkarmak üzere davet etti. Yine gelmedi. Biz karşılıklı olarak çıkalım işte tartışma programı olsun diyoruz. Talebeleri olarak Sayın Adnan Oktar'ın hocamızın talebeleri olarak biz yine gelin biz beraber tartışalım o zaman diyoruz. Ona da yanaşmıyor. Niye? Çünkü ne kadar saçma bir iddianın, ne kadar saçma bir teorinin duayeni olduğu ortaya çıkacak da o yüzden. Ve tam anlamıyla rezil olacak insanların gözü önünde. O yüzden hiçbir şekilde çıkmıyor. Türkiye'deki evrimciler yine arazi durumundalar. Hocamızla hiçbir şekilde karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Evrim teorisi artık tarihe gömülmüş. Çünkü Sayın Adnan Oktar'ın işte Yaratılış Atlası eseri 350 milyona yakın fosilin zaten yaratılışı ispat ettiğini gözler önüne seriyor. Tek başına bir eser olarak yetiyor evrimcilere. Bunun için işte Avrupa Birliği de toplantılar yapıyor, Avrupa Parlamentosu. İşte nasıl olur da bu gerçekleri nasıl saklayalım diye. Kitabı saklamaya çalışıyorlar. Kitabın yayılmasını engellemeye çalışıyorlar. Neden? Bilimsel gelişmelerin doğru anlamda yorumlanması insanlara ulaşmasın diye. 350 milyona yakın fosil. Her biri tek başına yaratılışı ispat ediyor. Canlıların hiçbir şekilde değişmediğini, birbirine dönüşmediğini, milyonlarca yıl boyunca, yüz milyonlarca yıl boyunca değişmeden stabil olarak sabit kaldıklarını gösteriyor da o yüzden. Hiçbir şekilde bunları müzelerde göremezsiniz. Müzelerde ne vardır? Fosil yoktur. Ne var? Evrimcilerin evrim teorisine sözde delil olarak öne sürdükleri çeşitli kilden yapılmış, işte böyle heykelcikler görürsünüz. Çeşitli böyle bir türü bir türe dönüştüğünü remzeden, çeşitli böyle temsil eden, çeşitli ara geçiş formlarına ait, hayali ara geçiş formlarına ait fosil olmayan çeşitli resimler görürsünüz, çeşitli şemalar görürsünüz. Bunun dışında bir fosil görmezsiniz zaten. Fosilleri ilk olarak insanlarla tanıştıran, dünyadaki milletlerle tanıştıran Sayın Adnan Oktar'dır. Maşallah. Ve biz de gittiğimiz zaman işte hocamızı davet ediyorlar konferans vermek üzere. Biz hocamızı temsilen katıldığımız pek çok ülkede bize bu gerçekler niye bugüne kadar saklandı? Neden biz bunlardan niye haberdar değiliz diye üniversitede öğrenciler şey yapıyorlar. Hayretlerini belirtiyorlar. Hocalarına karşı gösteriyorlar en başta. Çeşitli üniversitelerde bugüne yakın bine yakın üniversitede, binlerce üniversitede konferanslar verdik bu sayede. Ve hiçbir şekilde her şekilde insanlar zaten bu hayretlerini dile getirdiler. Bu gerçeklerin kendilerinden saklandığını, neden bir yalanın müfredatta olduğunu ve kendilerine bir gerçekmiş gibi öğretildiğini protesto ettiler. Neden? Çünkü bir devlet politikası olarak benimseniyor ve öğretiliyor da ve korunuyor da bu yalan o yüzden. Evrimcilerin diktatörlükleri sayesinde bu gerçekleşmiş oluyor. Çeşitli yerlere, çeşitli mercilere yaptıkları baskılar neticesinde ölü bir teori ayakta tutulmaya çalışılıyor. O yüzden inşallah.
Bilgi dedin hocam. Bilginin ne olduğunu tabii her zaman programlarımızda açıklıyoruz ama tekrardan yeri geçtiği için, geldiği için tekrarlamakta fayda var. DNA. Evet. DNA dediğimiz insanın genlerindeki bilgi. Yani 4 harften oluşan bir alfabe. Fakat 3 milyar harften oluşan ve 3 milyar bilgiden oluşan milimetrenin milyonda biri daha da büyük, küçük bir alanda ama açılınca 1,5 metre uzunluğunda olan yani muazzam bir sistem. Bir bilgi. Bakın şimdi yani çift sarmaldan oluşan DNA hepimizin her vücudumuzun her şeyine dair bir bilgi içeriyor DNA. Bildiğimiz gibi bakın hücreler bölünerek çoğalıyorlar. Bu bölünme sırasında tabii DNA'sının da aynı şekilde çoğalması gerekiyor diğer hücrede olması için. Yani şu demek bu, 3 milyar harften oluşan ve canlı ile bilgileri tamamını oluşturan bu bilgiyi kopyalanıyor. Ve 20 dakikada kopyalanıyor. Bakın 3 milyar harften oluşan bilgi 20 dakikada kopyalanıyor.
Ve çok muazzam bir hız bu.
Evet, yani bu şimdi ansiklopedi.
Binlerce ciltlik ansiklopedi 20 dakikada nasıl kopyalanabilir? Aynen o, oluyor.
Bin ciltlik bir ansiklopediye eşdeğer DNA'daki bilgi sayısı. Yani yaklaşık 1 milyon sayfa. Ve bin ciltlik ansiklopediye eşdeğer. Bir DNA'nın içinde göremediğimiz, gözle göremediğimiz bir şeyin içinde Allah bakın ne kadar çok bilgi yaratmış. İşte Allah'ın sonsuz kudreti diyoruz. 1 milyon sayfayı da Allah 20 dakikada kopyalıyor.
Maşallah.
20 dakikada kopyalanıyor.
Ve her hücrenin içinde oluyor bu. Vücudumuzdaki evet. Hücreler ortalama 6 ay içinde, bazıları 1-2 ay içindedir deri hücreleri. Bazıları 4 ay içindedir, bazıları 5 ay içinde, bazıları da 6 ay içinde maksimum. Bütün hücreler yenilenir. Ve bütün hücreler bu bilgilerini aktara aktara bölünüyorlar tabii ki. Ölü hücreler öldükçe, giderildikçe yerine yenileri geliyor. Ve bu kusursuz bilginin kopyalanması, bir hücrenin nasıl canlı kalacağı, fonksiyonlarını nasıl yürüteceğine dair hayat bilgisinin kopyalanması, kusursuz şekilde kopyalanması neticesinde bu gerçekleşiyor tabii ki.
Ve şimdi o 3 milyar harf diyoruz ya DNA'nın içindeki. Yani rakamlar bazen o kadar çok ve işte küçük alanda büyük rakamlar sürekli kıyas ediyoruz. Rakamlar bizi uyuşturmasın. Bakın 3 milyar harften bir tanesi değişirse, bir tanesi mutasyona uğrarsa, evrimcilerin o meşhur
bozulursa,
mutasyonu.
Bilgi bozulursa.
Yani bilginin eksilmesi ya da bozulması. Onlara göre yepyeni canlılar üreten müthiş bir mekanizma. Dedikleri mutasyonun, bakın o 3 milyar harften bir tanesine isabet ederse ne yapıyor? Şimdi onu bilim olarak izleyelim. Gözümüzle görelim. Şimdi bir ailede o bozukluk var.
Evet, DNA'da bir mutasyon var.
Ekranı göreyim. Evet,
evet. Bakın. Bakalım mutasyon faydalı oluyor mu, olmuyor mu onu görelim.
Evet. Bakın deformasyon oluşmuş. Parmakların gelişimi birinci eklemden itibaren durmuş. Allah'tan bir nimet olarak parmaklarımız tam ve kusursuz.
Tek bir nokta mutasyonu sonucunda olmuş bu.
Bakın bu deformasyon anne karnında elin oluşumu sırasında meydana geliyor. Bu hücreler intihar ediyor biliyorsunuz. Parmak oluşumu için. Bu mucize Allah'ın yarattığı. Bu deformasyona sahip insanların DNA'larına baktığımızda bir harflik kodlama yanlışlığı var. Bakın. 3 milyar harften bahsettik DNA'nın içindeki. 9. kromozomda C harfi A harfiyle yer değiştirmiş. Bu kadar.
Evet.
3 milyarda bir harfin yer değiştirmesi, bakın parmakların olmaması diye neticeleniyor. Evet. İşte evet. Ne kadar muhteşem bir bilgi, yani Allah'ın sonsuz kudretinin burada görüyoruz. 3 milyar orada bilgiyi Allah yaratmış. Bizim kaşımız da olacak, gözümüz nasıl olacak, sesimiz nasıl olacak, parmaklarımız nasıl olacak. Evet. Kalbimiz, her türlü bilgi burada var. Ve yani müthiş bir kontrol var. Vücudumuzda her an cereyan eden müthiş sistemler var. Yani sindirim sistemi ayrı, işte kalbin atması, o kan içinde her an, bakın bütün al yuvar, ak yuvar hücreleri hepsi bir anda kontrol ediliyor bütün vücutta. Kan pompalama sırasında hepsinin kontrolleri yapılıyor, geri dönülüyor. İşte nefes alma, ciğerlerdeki 300 milyon odacık ona göre dolup çıkıyor. Bizim yani burada saysak, yani bunlar tıp fakültesinde 6 yıl boyunca okunup da yüzeysel haliyle bilinebiliyor. Yani şimdi anlatmak istesek vücutta neler oluyor diyelim. Yıllar süreceği oradan anlaşılan bir sistem. Hocamızın kitabı var, çok özlü bir şekilde anlatan. İnsanın Yaratılış Mucizesi, İnsan Mucizesi diye ayrı bir kitabı. Burada genel olarak hatlarıyla inceliyoruz ama detaya indiğimizde yani çok muhteşem sanatlar olduğunu bakın DNA'dan görüyoruz. Ve hiçbir kontrol bizde, hiçbir kontrol yok. Bakın biz oturduğumuz yerde oturuyoruz. Nefes almamızı bile biz kontrol etmiyoruz. Ki muazzam bir olay ve en birincil ihtiyacımız olan şey, onun kontrolü bize bıraksa ölürüz. Yani yapamayacağımız aşikar. Çünkü kalp atışı hızlandığında onu dengelemek uyurken zaten mümkün değil. Dolayısıyla en önemli ilk birincil ihtiyacımız olan nefes almanın bile ayarını bize bırakılsa yaşayamayacağımız belli. Evet. Ve vücutta yani yüz binlerce böyle denge var ki hayatta kalabilmemiz için. Bunları kim yapıyor? Şuursuz atomlar mı yapıyor bunları? İşte her an Allah'ın kontrolü var üzerimizde. Onun bilgisi, onun kudreti, onun yaratmasıyla ancak ayakta durup yaşayabiliyoruz. Evet. Her şey öyle kainatta.
Evet. Çünkü şeytanın hilesi çok zayıftır diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve öyle bir hile ki bu. Bir defa hile yapıyorlar. Bir defa gerçekten hiçbir şekilde bahsetmiyorlar. İnsanların aklını çelme, onları yanlışa yönlendirme o kadar bariz bir şekilde cereyan ediyor ki. Bir defa bilginin varlığı, dediğimiz gibi başından beri hep söylüyoruz, çok bilinen bir şeydir. Yani bir yerde bir kitap bulduğunuzda, onu içini açıp sayfalarını okumaya başladığınızda tamam harfler var. Ama harfler anlam ifade ediyor. Bir şey anlatılıyor orada. Bir durum anlatılıyor. DNA'ya baktığımızda o harfler 3.5 milyar harf zaten hücrenin içindeki bütün o reaksiyonları tarif ediyor. ATP nasıl üretilir? İşte Krebs siklüsü denen bir olay vardır hücrenin içinde, işte ATP detaylı olarak nasıl üretile geleceğine dair. İşte bir adenozin difosfat, adenozin trifosfata nasıl oluşturur, fosfat nasıl gelir? Bunların detaylı olarak tarifleri var, bilgi var burada. Biyokimya bilgisi var. Biz bugün biyokimya kürsüleri varsa ve burada profesörler yetişiyorsa, bunları anlamaya çalışan insanlar, birazcık da olsa daha iyi anlayanlar profesör olmuş oluyorlar. Demek ki biz profesörlere kalkıp da işte bir şey keşfettiklerine Nobel ödülü veriyorsak, takdir ediyorsak, bu bilginin sahibini bizim arayıp asıl Allah'ı takdir etmemiz gerekiyor. İnşallah.
İnşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Yarım saat sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Onları hatırlatayım. 00:30'dan itibaren, yani yarım saat sonra Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımızı A9 TV, Kaçkar TV, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya.tv sitemizden devam edeceğiz inşallah. Bizi yarın 22'den itibaren A9 TV, TV Kayseri, Samsun Aks, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya.tv sitesinden takip edebilirsiniz inşallah.